Ayırım 21, sayfa 153, bölüm 18. Arayış. Old Orchard sahili demişti garson kız. İçlerinde en çılgın olanıdır. Otelin kabul masasındaki genç de onayladı bunu. Yoldan 4 mil aşağıdaki turist danışma bürosundaki kız da aynı aşağılatıcı terimleri kullanmadan anlattı Billy'e oranın nasıl bir yer olduğunu. Böylelikle kiralık arabasını 18 mil güneyde bulan Old Orchard sahiline yöneltti. Daha sahile varmadan bir mil öncesinden trafik tampona gitmeye zorunlu kılacak kadar yavaşladı. Arabaların çoğu Kanada plakalı ve bir futbol takımını taşıyabilecek büyüklükteydiler. Billy yayalarla sürücülerin bazen yasaların bile kızabileceği türden açık giysiler, ipli bikini ve şortlar içinde olduklarını fark etti. Tabii bolca da yağlanmış et gördü. Kendi üstünde blue jean, yakası açık bir gömlek ve spor ceket vardı. Direksiyonun ardında sonuna kadar açık soğuk hava aygıtının karşısında oturmasına rağmen gene de ter içinde kalmıştı. Ne yapsın ki? Oda servisine gelen genç garsonun bakışları henüz tazeydi kafasında. Böylelikle ayağındaki plastik pabuçlar ter bile olsa odasına girinceye değin bu giysiler içinde kalacaktı çaresiz. Sürünerek ilerleyen trafik, tuzlu bataklıkları birkaç balıkçı kulübesini geride bıraktıktan sonra kalça kalçaya, omuz omuza insanların doldurduğu yazlık evlerin bulunduğu bölüme ulaştı. Aynı şekilde soyunmuş insanların çoğu evlerin önündeki çimenler üstüne oturmuş, gazete, kitap okumakta veya sadece yavaş akan trafiği gözlemekteydiler. Billy, "Tanrım!" diye geçirdi aklından. Bu insanlar neden sahilde oturmak yerine bu egzoz gazının içinde otururlar ki? Belki de bundan hoşlanmaktaydılar veya belki de burada oturmak onlara evlerini hatırlattığı için zevk alıyorlardı, kim bilir. Evlerden sonra üstlerinde "On parle franchise içi ve 250 dolardan sonrası Kanada doları olarak kabul edilir." Gece yarısından sonra özel istasyonda özel filmler ve okyanusa 3 dakika "Bonjour, Anos Amis de la Belle Province" yazılı tabelalar asılı moteller başladı. Bu bölgeyi ucuz fotoğraf malzemesi, hediyelik eşyalar ve porno kitaplar satan dükkanların bulunduğu bir mahalle izledi. Ara sokaklarda bazıları el ele tutuşmuş çocuklar koşuşturmakta, kirli vitrin camları önünde oynaşmakta veya içerisini seyretmeye çalışmaktaydılar. Bazıları kaykaylarıyla kalabalık yaya kaldırımlarında sıkıntıyla ilerlemeye çabalamaktaydılar. Billy'nin sıkıntılı ve sabırsız gözlerine herkes çok şişman gelmekteydi. Çocuklar bile, herkesin elinde ya bir küllah, kızarmış patates, ya pamuk helvası, ya dondurma ya da kirli yeşil bermuda şortla elinde sosis gibi bir köpek gezdiren adamın bile ağzından uzaktan taze soğan mı yoksa sarımsak mı olduğunu seçmediği bir yeşillik sarkmaktaydı. Billy adamın öbür elinde de iki tane daha köpek görünce onu sirkte kırmızı topları yok etmeden önce halka gösteren cambazlara benzetti. Ardından karnaval meydanı başladı. Koca bir dönme dolap göğe doğru yükselirken uçan iskemlenin içindekiler de korkuyla haykırmaktaydılar. Sol tarafında ışıklar parlar, çanlar çalınırken arabalarda eğlenmekteydiler. Hemen ötede adamın biri, bir elinde teneke birası, diğerinde sevgilisinin bir göğsü genç bir kızı öpmekteydi hararetle. "Tamam," diye düşündü. "İşte aradığım yerin burası olması gerek." Arabasını hemen yandaki güneşten kavrulan parka bırakıp yarım gün için kahyaya 17 doları saydıktan sonra para cüzdanını arka cebinden alıp ceketinin iç cebine yerleştirerek avlanmaya girişti. İlk başta kilo kaybının arttığını düşündü. Herkes kendisine bakmaktaydı. Ama aklının hızla çalışan bölümü üstündeki giysiler yüzünden ilgi çektiğini hatırlattı kendisine. "Buradaki insanlar sana Ekim ortasında tişört veya mayoyla dolaşsaydın gene böyle bakacaklardı. Aldırma. Onlar sana bakıyorsa sen de onlara bak ve eğlen." İşte bu olanca çıplaklığı ile görülebilen gerçekti. Billy siyah bikini giymiş şişman bir kadın gördü. Kadının gövdesi süründüğü güneş yağından pırıl pırıl olmuştu. Midesi oburluğunu açıkça belirtmesine karşın kadının gergin kalçalarındaki belirgin adaleler garip bir şekilde çekici gelmişti. Göğüslerini dalgalandırarak sahile yanaşmakta olan bir beyaz gemi gibi berrak kumlara doğru ilerledi. Pizza kulübesinin güneşliği altında oturmuş, dili pembeden çok griye çalan bol tüylü şişko bir köpek gördü. Tüyleri güneşten olsa gerek oldukça açık sarıya dönüşmüştü köpeğin. İki bilek güreşçisi de gözünden kaçmadı. Kanatları gri beneklerle süslü koca bir martının orada güneşlenen bir çocuğun elinden çörek yemesini de gördü. Tüm bunların ardından aklığı bu erken yaz gününün öğle saatlerinde yan yana uzanmış, güneşlenenler tarafından gözden gizlenen Old Orchard koyu, kemik beyazı bir hilal gibi uzanmaktaydı. Gene de sahil ve arkasındaki Atlantik yakındaki panayırın kalp atışlarıyla yiyecekleri ellerinde, dudaklarında, yanaklarında kurumakta olan insanların şamatalarıyla, çığırtkanlıkların çığırtılarıyla, Billy solundan bir yerden kilonu tahmin edeyim diye bağıranı duydu. 5 pound'dan çok yanılırsam 1 dolarlık hediyeler. Bisikletlerin fren gıcırtılarıyla ve barlardan yükselen çılgın rock müziğin gürültüsüyle bir bakıma bayağılaşmış, ucuzlamış gibi gelmekteydi. Billy birden kendisini kesinlikle gerçek dışı hissetti. Aynen sanki talih dergilerinin yıldızlarla ilgili iz düşüm örneklerinde olduğu gibi kendi içinden dışarı çıkmış gibi. İsimler Heidi, Penchley, Linda, Houston bir an için sahte ve anlamsız, sanki bir anda uydurulan kötü bir hikayeden fırlamış gibi geldi kendisine. İçinde olayların derinine bakabileceği hissi uyandı. Denizin kokusu çürük yiyecek ve tuz kokusuyla bastırılmıştı. Sesler çok uzun bir koridorda yankılanırcasına uzaktan gelmeye başladı. Yıldızların iz düşümü, popomun kenarı diye içinden bir ses yükseldi. Arkadaşım, güneş çarpıyor seni. Bu çok garip. Hiç güneş çarpmadı ki beni şimdiye kadar. Sanırım 120 pound verince termostatının da ağzı sıçıldı. Ya hemen gölgeye sığınırsın ya da birazdan kendine sağlık karnını soracakları bir ilk yardım kabininde bulursun. Tamam tamam, beni ikna ettin diye kendi kendine mırıldanınca krakerleri ağzına tıkmaya çalışarak yürüyen bir çocuğun garip bakışlarıyla karşılaştı. Biraz ileride 7 denizler ardında bir bar gözüne ilişti. Kapının üstünde biri buz gibi, diğeri son mutlu saatler yazılı 2 tabela asılıydı. İçeri girdi. 7 denizler buz gibi soğuk olmasının yanı sıra mezar gibi de sessizdi. Otomatik pikabın üstünde "Eşeğin biri dün gece beni çiftelediği için şu an çalışamıyorum" diye yazılıydı. Altta da aynı sözün Fransızcası. Fakat aygıtın üstündeki tozlardan ve kağıdın sarılığından söz konusu dün gecenin yıllar öncesine ait olduğunu düşündü Billy. Barda Billy gibi sahilden çok sokak giysilerine bürünmüş yaşlıca birkaç patron tipli adam oturmaktaydı. Çoğu şapkalı olan adamların bazıları tavla veya dama oynamaktaydılar. Barmen yanına gelerek "Buyurun" dedi. "Bir pilsen lütfen." "Tamam." Bira anında geldi. Billy kaldırımda akan insan seline bakarak ve bardaki adamların mırıltılarını dinleyerek yavaşça yudumladı içkisini. Güçlendiğini, gerçeklerin yeniden geri döndüğünü hissetmeye başladı. Barmen geri gelerek "Yenileyeyim mi?" diye sordu. "Lütfen, ayrıca vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum." "Ne konuda?" "Buradan geçmiş olabilecek birileri hakkında." "Buradan ne demek? Bu bardan mı?" "Old Orchard'dan." "Bildiğim kadarıyla bütün Maine yöresi ve Kanada yazın buraya gelir bayım. Sorduklarım çingeneydi." Barmen homurdanarak bir pilsen almaya gitti. "Yani yazın buraya gelen bir yığın insan gibi boş gezenin boş kalfaları mı? Burası biraz daha değişiktir. Gelen bütün yıl yaşar." Eliyle caddeyi dolduran kalabalığı küçümseyici bir işaret yaparak "Dışarıdakiler yazlıkçılardır, sizin gibi." diyerek sözlerini tamamladı. Billy bardağını yan tutarak dikkatlice şişeyi boşalttıktan sonra tezgahın üstünde bir 10 dolar atarak "Birbirimizi doğru anladığımdan emin değilim" dedi. "Ben gerçek, hakiki çingenelerden bahsediyorum. Yazın buraya dolduran avare kasnaklardan değil." "Şimdi oldu. Dışarıda Salt Snake'te kamp kuran heriflerden bahsediyorsunuz o zaman." Billy'nin kalbi göğsünde hızlandı bir anda. "Hey Lon, Lonnie buraya gelsene biraz." Cam kenarında oturmakta olan yaşlı bir adam ayağa kalkarak bara doğru ilerledi. Üstünde gri pamuklu bir pantolon, kendisine çok büyük gelen beyaz bir gömlek ve başında da hasır bir şapka vardı. Yüzü buruş buruş ama gözleri canlıydı. Bir an için onun kimi anımsattığını düşündü. Aklına oyuncu veya öğretmen Lee Strasberg geldi. Barmen bu Lon Anders diye tanıttı adamı. kentin batısında, Salt Snake'in yakınlarında bir yer var, yeri var. Old Orchard'da olan biteni bilir. Ben Bill, Billy Halleck. Sevindim. Sesi kupkuru çıkan Lon Anders, Billy'nin hemen yanındaki tabureye yerleşti. Aslında oturmaktan çok kendisini tabureye asmış bir görüntüsü vardı. Bir bira içer miydiniz? İçemem. Kuru sesle birlikte çıkan tatlımsı kokulu nefesten kendisini sakınmak için Billy başını biraz yana çevirdi. Bugünlük istihkakımı tamamladım. Doktorlar bir taneden fazlasına izin vermiyorlar. Midem iflas etmiş. Eğer araba olaydım artık revizyona girme zamanım gelmişti. Billy duygusuzca bir ilgi ünlemi çıkarttı. Barmen yanlarından ayrılarak boş bardakları lavaboya yerleştirmeye başladı. Anders bir orada hala yatmakta olan onluğu bir Billy'nin yüzüne baktı. Anders'in yorgun, pırıl pırıl yüzü, yedi denizlerin arka taraflarına dönmüş bitişik kilisenin çanları, rüyada duyulan sesler gibi derinden çalarken Billy hikayesini yeniledi. Bitirdiğinde karşısındaki buradalardı diye başladı. Evet, buradaydılar. Son 7-8 senedir gerçek çingeneye rastlamamıştım. Hele bir böyle bir kavimi belki 20 yıldır görmemiştim. Son elinde tutmakta olduğu bardağı neredeyse kıracağını hisseden Billy parmaklarını gevşetti. Bardağı yavaşça tezgahın üstüne bıraktı. Ne zaman, emin misiniz, nereye gittiklerini biliyor musunuz? Siz... Anders, Billy'ye ve boğulan bir insanın eli kadar beyaz gelen, neredeyse şeffaflaşmış elini havaya kaldırdı. Yavaş ol dostum, diye fısıltıyla konuştu. Sana bütün bildiklerimi anlatacağım. Billy bardağı elinden bıraktığı gücü kullanarak susmaya ihtiyarı dinlemeye çalıştı. Sana koymayacağını düşündüğüm için onluğu cebe atıyorum dostum, diye yükseldi aynı fısıltı. Parayı gömleğinin üst cebine tıkarak son yemeğinin kalıntılarını temizlemek için baş ve işaret parmaklarını ağzına götürdü. Ama aslında bedavaya da konuşurum. İnsan ihtiyarlayınca kendisini dinleyene para ödemeli gerçekte. Lütfen, Timmy'den benim için bir bardak soğuk su ister misin? Galiba bir bira bile fazla geldi. Midemden arta kalan yerin yanmaya başladığını hissediyorum. Zevki kaldı mı şüphe götürür insan, götürür ama insanların artık zevklerine bile yoksun kalacağı yaşa gelmesi bence çok kötü. Billy'nin çağırdığı barmen buzlu suyu tezgaha koyarak yaşlı adama sordu. İyi misin Lon? Anders daha iyi de daha kötü de oldum diyerek bardağı aldı. Billy bir an için bardağın bu adama çok ağır geleceğini düşündüyse de sadece birkaç damla etrafa saçıldıktan sonra bardakla dudaklarını buluşturmayı başardı Anders. Timmy, bu adamla konuşmak istiyor musun diye şüphelerini dile getirdi. Soğuk su Anders'in yeniden canlandırdı. Bardağını yerine koyarak Billy'e sonra da barmene baktı. Birinin konuşması gerek. Gözüme kötü bir insan gibi gelmiyor. Şimdilik. Anders, Körfez yolu yakınlarında küçük bir emekliler mahallesinde yaşamaktaydı. Körfez yolunun buradaki gavatların ilgi duymadıkları gerçek Old Orchard olduğunu söyledi. Buradaki gavatlar mı? Birikmiş kalabalık işte. Karımla savaştan hemen sonra 1946'da geldik buraya. O zamandan beri de buradayız. Artık gavatla beyefendiyi birbirinden ayırmayı öğrendim. Birkaç sene önce ölen garip Tommy McGee bütün içimi söktü. Şimdi duyduğun ses oradan arta kalandan çıkıyor. Gerçekten de ses tonu fısıltıyla kıkırdama arasında bir perden çıkmaktaydı. Anders, Old Orchard'ın yaz karnavalı ile ilgili tüm insanları, çerçileri, işportacıları, yanaşmaları, camcıları, parantez içinde camdan hediyelik eşya satanları, içkicileri, esrarkeşleri hepsini tanıyordu. Geri kalanlarsa ya yıllardır sürekli orada yaşamakta olanlardı ya da her yaz göçmen kuşlar gibi geri dönen yazlıkçılardı. Bunların çoğu panayırcıları uzaktan yakından tanımayan, kendi aralarında birlik kurmuş ailelerdi. Ayrıca barmenin başıboş serseri, kendisinin de avare kasnak diye adlandırdığı güruhun da çoğunu tanıyordu Anders. Bunlar da gerçek geçicilerdi. Old Orchard'da bir iki haftalığını takılan ufak tefek işlerle yollarını bulup sonra başka yerlere giden tipler. Billy şüpheyle hepsini mi hatırlıyorsunuz diye sordu. Her yılkinden daha değişik olmasalardı belki de hepsini anımsayamazdım. Ama bunlar o köpek yarıştırıcılarından, bilek güreşlerinden o denli farklıydılar ki. Gene de kendilerine göre bir havaları vardı. Bu gibi tipleri 57'lerde kollarında hula hoop satarken görürsün. Sonra 60'larda karşına sokakta pahalı saat satan iç portacı gibi çıkarlar. Bir seferinde sarı saçlı, diğerinde esmer olabilir. Ama yazlıkçıların kendilerini hatırlayamayacağından emin olarak gelirler aynı kente. Ama biz tanırız onları. Kapkaççıları biliriz hepimiz. Sattıklarından başka, ki çoğunluk kaçak maldır, hiçbir şey değişmez onlarda. Gogocular daha değişiktir. Çoğunluk her yıl değişirler çünkü genelde hepsi bir polise mal satarken yakalanan enayilerden oluşurlar. Orospular da hatırlanamayacak kadar çabuk yaşlanıyorlar. Ama sen galiba çingenelerden bahsetmek istiyorsun, değil mi? Aslında düşünürsen en eski kapkaççı da onlar. Billy spor ceketinin iç cebinden fotoğrafların bulunduğu zarfı çıkartarak resimleri iyi bir poker eli gibi dizdi. Gina Limke, Samuel Lemke, Richard Crosskill, Maura Starbird ve Tadus Lemke. İhtiyar adamın Billy'nin elindeki son fotoğrafı görünce derin bir nefes alarak "Ah, sen de mi Teddy?" demesiyle Billy'nin tüyleri ürperdi. "Ah, sen orospu çocuğu." Gülümseyerek Billy'ye bakmasına rağmen korktuğu gözünden kaçmadı Halek'in. Ayırım sonu. Sayfa 160. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. On parle françois. O N P A R L E F R A N C A I S. Bonjour. B O N J U R. Nos amis. N O S A M I S. De la belle province. D E L A B E L L E P R O V I N C E. Lee Strasberg. L E E S T A S B E R G. Lon Enders. L O N E N D E R S. Tommy McGee. T O M M Y M C G H E E.